tuttu Avni Riemann. Yeğeninle kafam tamamen anlaştı ve baş başa en gizli iki dost şekliyle birbirine açıldı. Hatta Handan beni Server ve Nazım'dan bile çok iyi anladı. Yalnız hissediyorum ki benim ruhumda bu şekilde bir düşünce silsilesi duygulardan başka bir şey yokken, onun dimağının arkasında, ruhunda, bilmem daha kişiliğinin nerelerinde bilinmez uzaylar, hayatlar, benim bilmeyeceğim şeyler var. Yoksa Handan kıvrak bir kadın mı? Böyle herkesi, kimini dimağıyla, kimini ruhu ve hisleriyle tutabilecek sonsuz oltaları olan kadınlardan mı? Acaba samimi olmayan bir yaratık mı? Sonunda bizim bitmeyen konuşmamızdan sıkıldığını bilmem kaçıncı defa esneyerek belli eden Üstü Paşa küçük bir tabureyi karısının ayakları altına çekti, bir hafif pardondan sonra başını Handan'ın dizi üstüne koydu. Büyülü ve mutlu gözlerini kapadı. Gözlerindeki fena ışığı göz kapaklarıyla örttükten sonra iki kobra gibi uçları yukarı kıvrılayan siyah kaşları alnında ve gözlerindeki anlam derin bir sevgiye, bir tutkunluğa benziyor. Fakat yüzünün aşağı kısmı kuvvetli çeneleriyle kocaman kırmızı dudaklarını, muntazam fakat büyük burnunu hiç sevmedim. Bağlanması kabil olmayan korkunç bir yırtıcı hayvan hissini veriyor. Handan uzun süre bir okşamaya ilgisiz gibi gözlerindeki serin kafa ışığıyla konuştu. Fakat birdenbire gördüm ve şaştım. Bu küçük ve serin başı felsefe konuşurken eli parmaklarının yumuşak olduğunu tahmin ettiğim etli ince uçlarıyla sessiz ve gizli Hüsnü Paşa'nın dudaklarını okşuyordu. Artık sevgilerini böyle herkese gösteren bu karı kocanın yanından ayrılmaktan başka bir çare kalmadı. Handan'a da Hüsnü Paşa'ya da içimde bir kızgınlık duyarak oradan ayrıldım, çıktım. Bereket versin, yarın erken gideceğim, onları bir daha görmeyeceğim. Bu kadar değişen bir kadını sevemem. Handan'ın belki böyle bilinden ve ağırbaşlı şeylerden tad alır görünmesi de sahte, belki de değil, kim bilir. Herhalde bu akşamın sonu kilisedeki iyi tesiri giderdi. Belki mektubun gece yazdığım şu kısmını göndermem, Neriman. Sen Handan'ın da sevinmeyen bir şey görmek istemezsin. Refik Cemal. Neriman'dan Refik Cemal'e. Kuzguncuk, 21 Mart 1904. Marsilya'dan mektubunu aldım. Handan'ı gördüğün günün başlangıcını yazıyorsun. Sonra söz verdiğin halde görüp görmediğini, benim için ne dediğini filan hiç yazmıyorsun. Handan'ın sende pek de fevkalade bir tesir bırakmamasına azıcık kırıldım. Bence iki çeşit erkek vardır. Handan'ı çok üstün bulanlar ve sevenler, bunlar akıllı ve fevkalade adamlar, Hüsnü Paşa müstesna. Handan'ı çirkin ve dümdüz bulanlar, bunlar basit ve üstün olmayan adamlardır. Sen herhalde dümdüz değilsin, benim için dünyanın en büyük adamı. Ne yapayım, Handan'ı beğenme işine katlanmalı. Senin mektubunu aynı zamanda Handan'ın mektubunu da aldım. O da beni meraka sokuyor, senden sayfalar dolusu söz edecek sandım. Halbuki o bir sayfayla her şeyi bitiriyor. Ben de mektubumu bitireceğim onun gibi. Refik, sensiz pek fena, pek yalnızım demek bütün duygularımı özetliyor. Ne yazayım? İstiyorum ki bu günler çabuk geçsin de senin yanında olayım. Peki böyle bir mektubu budalaca bulacaksın. Hiçbir vakit yazacak bir şey bulamadım ki. Daha çocukluğumdan beri böyleyim ben. Gözlerinden yanaklarından öperim Refikciğim. Neriman. Neriman'dan Refik Cemal'e. Kuzguncuk, 31 Mart 1904. Evet, verdiğim sözde duracağım. Hem de bu iyi bir şey olacak. Çünkü Handan'ın hayatından söz ederken o kadar budala olmuyorum. Ta başından başlayıp bütün Nazım Bey meselesini istediğim gibi sana yazmama kendi izin verdi. Fakat ileri bile gideceğim. Çünkü senin ne olduğunu Handan bilse, Handan'la bir ay bulunsanız sana en değerli şeyini teslim edecek kadar inanç duyacak kanısındayım. Bu meseleyi de yazarken ben ta çocukluğumdan başlayacağım. Çocukluğumda da Handan'dan başka bir şey yok Refik. Fakat bugünler içimde azıcık korku var. Belki 10, belki 20 gün sonraki büyük geçitten artık çıkmayabilirim. Senden uzak ölürsem yanında benden birçok şeyler bulunsun olmaz mı? İşte başlıyorum. Handan'la bu kalp ve ruh dostluğumuz başlayalı 14 yıl oluyor. Ben o zaman 6 yaşındaydım, o 9 yaşında. Annemle babam hakkında anılarım pek canlı değildir. Büyükannemin yanındaydım. Bilmem neden beni teyzemin yanına vermek gerekiyordu. Bir soğuk günde beni köşeye getirdiler. Salonu hatırlarsın. Köşede bir İngiliz mürebbiye amcamla konuşuyordu. Sen Cemal Bey'e enişte yerine amca dediğimi acayip bulursun değil mi? Fakat ben baba bile desem az bulurum. Şehper henüz bir bebekti. Amcamın kucağında oturuyor, Saffet'te onun sigara kutusuyla oynuyordu. Teyze o oğulmuş, temiz, gergin yüzüyle, çalışkan elleriyle bir dikiş üzerine eğilmişti. En önce kalbimdeki soğuk, korkak çekingenliği gideren şey, amcamın bütün gözlerini aydınlatan gülümsemesi oldu ve hemen onun şefkatli kalbinde kendime bir yer yaptığımı duydum. Teyze bir görevmiş gibi iki yanaklarımdan öperken amcam, bir kolunda şehper bana doğru geldi, beni kaldırdı, şehperin karşısındaki dizine de beni oturttu. Kız benim olsun olmaz mı derken teyzeme ve şehpere gülüyordu. Odaya ağırbaşlı ve üzgün yüzüyle giren küçük kızı onun baba yüzündeki güneş sıcaklığı hissettirecek hale getirdi ve bir çocuk gibi sevinçle haykırdı. Handan, gel bak, senin ve benim bir yeni çocuğumuz var. Gel gel bak, ne güzel altın saçları var. Handan babasına doğru sessizce ve yavaş yavaş ilerledi, onun dizine dayandı. Büyük ağırbaşlı gözünü benden hiç ayırmıyordu. O zamanki hayatımda en parlak hatırladığım Handan'ın ince vücudu, solgun ve yuvarlak yüzü, gözlerinin birer açık Mekke taşı parlaklığı ve onları birer badem gibi şakaklarına doğru çeken sıkı örgüleriydi. Gözlerindeki anlamı delmek elde olmadı. Bilmem ne kadar korkak bekledim fakat birdenbire eğildi, kollarını boynuma attı. İşte bu küçük kolların boynuma atılışı kalbimdeki yetim düşkünlüğü tamamen sildi ve ilk öpüşümüzde kalbimiz birbirinin oldu. İşte o günden beri küçük, büyük Handan'ın ruhundaki bütün değişikliklere şahit oldum. Handan ta dünyayı görebildiğim zamandan beri duygulanmama bile o kadar hakim olmuş, o kadar benliğimin her zerresine sarılmış, o kadar kişiliğiyle kişiliğime istediği rengi ve biçimi vermiştir ki, adeta bende onun bir resmi yaşar ve çok zaman bazı şeyleri görüp işiten Handan mı ben miyim bilemem. Ertesi günden sonra Handan'la beraber ders odasına geçtim. Bu duvarlarına kadar mürekkep sıçramış masası, sandalyelere aşılmış sevgili odadan ne kadar yüzler geldi geçti. Sakallı sakalsız, sarıklı Kur'an ve Arapça hocaları, bazen çılgın hoppa, bazen kuru ve korkunç İngiliz mürebbiyeleri, Ermeni, Macar, İtalyan, daha bilmem ne cins musiki öğretmenleri. Biz dört çocuk hep aynı öğretmenden aynı öğrenimi görüyorduk fakat Handan hepimizi arkada bıraktı. Bugün bizim öğrenimimizi kazısan bir dil, biraz da edebiyat bulursun. Fakat Handan öyle değildi, onda öğrenmek bir tutkuydu. Bilmek, daima bilmek, yalnız kitaplarda değil, tabiatta, insanlarda her şeyi, görünmez şeyleri bilip anlamak için onda sonsuz olarak susamış bir beyin vardı. Fakat bilgin kadınların kuru beyni değil Refik, onda bildiği şeyleri seven, kucaklayan bir şefkat, bir kadın kalbi vardır. Ağaç, bitki, deniz, yıldız, insan ve hayvan o kadar bildiği şeyleri ruhunda seven bir kucaklayış içinde saklar. Bir iki dil öğrenip biraz piyano çalıp çekildikten sonra onun öğrenmek isteği her gün daha şiddetle artıyordu. Ona daha bilgin, daha yüksek hocalar tutuyorlardı ve en son hocası da zavallı Nasım oldu. Musiki, edebiyat, felsefe, sosyolojiyi daha bilmem ne hep onunla tamamladı. Nazım, Handan'ın hayatında bir his, fikir ve sanat terbiyecisi olarak da kalmadı, daha ileri gitti. Acı öğreticisi, hayat öğreticisi oldu. Handan'ın hayatında Nazım'la ilgili kısımlara geldiğim zaman birçoğunu da Handan'ın o zamandan kalan mektuplarıyla anlatacağım. Handan'ın erkekten kaçmak zamanı geldiği vakit, herkes gibi bizim gibi kaçmadı. Teyzem taassubun bütün şiddetiyle çocuklarını en eski dostlarından, hatta akrabadan kaçırırken Handan babasının birçok dostuyla hala oturur konuşurdu. Bunların çoğu ihtiyar ve saygıdeğer adamlardı. Fakat Handan onları pek iyi anlardı, hepsiyle ayrı ayrı pek iyi dosttu. İhtiyar bir takım efendiler vardı ki geldikleri zaman Cemal Bey'den önce Handan'ı sormaları tabii bir hal olmuştu. Sanki Handan bunların yaşanmış yaşanmamış bütün rüyalarını, hülyalarını anlamış yaşamıştı. O kadar onların bütün hayatlarına katılan bir ağırbaşlılıkla onlarla dostu ve bunlar arasında en çok dostu da Selim Bey'di. Selim Bey'in yıllardan beri yalnızca evini idare eden bir ihtiyar teyzeyle yaşadığını belki bilirsin. Maltepe'de uzak bir köşkün suskun kucağında sessizce yaşar. Çevresinde birçok rüyaları solmuş ihtiyarlarla renkli hulyalı gençler ve müzisyenler vardı. Gönülmüş hulyaları, amaçları, onlarla yeniden sanat, şiir ve hayat binaları kurmak isteyenler en tabii vatanlarını onun salonlarında bulurlar. Bu saygıdeğer nazik ihtiyarın en sevgili dostu da küçüklükten beri Handan'dır. Handan 16 yaşına gelinceye kadar biz Selim Bey'in Nazım ismindeki yeğenini uzak bir hayal, birçok olağanüstü haller yaptığı için Sultan Hamid'in İstanbul'a gelmeye izin vermediği bir kahraman diyebilirdik. Bir gün büyük dostlar vasıtasıyla nihayet Nazım Sultan Hamid'e affettirildi ve o zaman Nazım İstanbul'a gelecek söylentisi ortaya çıktı. Selim Bey artık heyecandan bir yerde duramıyordu. 3 günde bir Handan'a geliyordu. Bu beyaz başla Handan'ın henüz örgülü başını hep bir arada yavaş yavaş fısıldaşırken görüyorduk. Ne konuşuyorlar, ne kuruyorlardı. Sanki Nazım'ın İstanbul'a gelişi bütün dünyayı değiştirecek bir olaydı. Ve Nazım'ın gelmesi kesinleşen bir haftada Selim Bey geldi. Handan'ı aldı, Maltepe'ye götürdü. Bir hafta sonra Handan'dan şu mektubu aldım. Handan'dan Neriman'a. Maltepe 15 Ağustos 1897. Neriman'cığım, bu seferki Maltepe'ye gelişimi hiç unutamayacağım. Selim Bey beni kadınlar kompartımanına koyup çekildikten sonra gözlerim çevreme daldı. Akşam oluyordu. Sağda altın tarlalarıyla aşağı doğru inen zengin toprağın üzerine mor gölgeleriyle büyük dağlar eğiliyordu. Batan, solan güneşin altınlarıyla kaplanmış durgun deniz ve sonra bütün dağların morluğu, tarlaların altını üzerinden uçan esmer ve pembe bir akşam havası esiyordu. Her 5 dakikada bir Selim Bey'in gülümseyen yüzü perdeden içeri uzanıyordu. "Görüyor musun Handan, görüyor musun kızım?" diyordu. Nihayet İstanbul'a geldik. Selim Bey'le beraber bir de genç harbiyeli indi. Güzel, kendini beğenmiş bir şey. Durmadan bana bakıyordu. Fakat ben peçemi indirmiyordum. Biraz sonra beni yeteri kadar güzel bulmamış olacak ki bakmaktan vazgeçti. O da bizimle köşke geldi. Sonra kimsesiz taşralı bir öğrenci ve bir dostunun onu Selim Bey'e tavsiye etmiş olduğunu öğrendim. Para, hava, sağlık, nasihat, hülasa bir şeye muhtaç olan her gencin Selim Bey'e gelişi o kadar tabii bir şey ki kim bilir bu gençler niçin geliyordu. Fakat sen bilirsin ya ben gençleri sevmem, onlarla insan ne konuşur bilmem. Hepsinin gözlerinde o kadar tuhaf bir delilik vardır ki. Bana orta katta Selim Bey'in yatak odasının yanındaki odayı verdiler. Bilirsin ya odalar nasıl Marmara'nın uçsuz bucaksızlığına bakar. Benim yanımdaki odada hazırlık ziyade. Onu da Nazım Bey'e hazırlıyorlar. Demek ki Nazım Bey'le komşu olacağız. Eve gelince bir telgraf aradık, yoktu. Teyze Hanım pek iltifat ediyor ve selamlık alışıldığı gibi dolu. Fakat sabahları Selim Bey'le yine kahvaltı etmeye gidebiliyorum. Çünkü herkes buraya uzun uzadıya uyumaya gelmiş. Her sabah Selim Bey aynı saygılı ve sevgili davranışıyla elimi öpüyor. Her sabah aynı baba sesiyle, gözlerin yıldızlar gibi parlıyor sevgili kızım diyor. Sonra iki arkadaş altın tarlaların arasından dalıp gezmeye gidiyoruz. Ne suskun ne göz kamaştırıcı sabahlar. Marmara'nın birer siyah gergedan gibi uyuyan adaları, denizin kurşunimsi maviliğinde batan bu canlı toprak ve uzaklardan geçen güneşin pembe, eflatun, inci renkleriyle, rüyalı tülleriyle renklenen ufuklar. İşte bu yeni doğan parlak sabahla beraber bende bir şey doğuyor, ben bütün bunların bir parçası gibi bir şey oluyorum. Ve içimde artan hayatın tarlalardan mı, denizlerden mi, yoksa benim ruhumdan mı geldiğini bilmiyorum. Bir çıplak yer bulunca oturuyoruz. O solgun mavi gözlerindeki rüya, buruşuk yüzündeki şefkatle tatlı tatlı söylüyor. Ne söylüyor bilmiyorum fakat ruhunda hayatın iyiliğine, safiyetine bir güven, bir inanç uyanıyor ve pek çok zaman söylediklerini kulaklarım zapt edemese bile hep pek uzak çocukluğumda annemin hayal olan sevgili kolları arasında yaşarkenki his geliyor. Selim Bey çoğu zaman ölen karısından ve ona kavuşmak için ölümü nasıl beklediğinden söz eder. Onun dinden söz edişini pek severim. Onun inandığı Allah hiç de benim çocukluğumda söyledikleri gibi bu kadar çok insana, bu kadar çok ceza eden Tanrı'ya benzemez. Çocukluğumda tasarladığım Tanrı, kadir-i mutlak surette günahları, sevapları tartardı. korkunç olan adaletine hiç de acıma karıştırmazdı. En küçük yaramazlıkları bile görünmez bir gözün gözetlediğini ve bellediğini hissederdim. Çocukluğumun bütün neşesini kaçıran bu kudrette korkunç, başlangıcı olmayan bir güzellik vardı. Bununla beraber yine içimde bir şey, bu insanları ve güzel dünyaları yaratan kudrette bütün kendi tabii kanunlarını isterse ve hatta bazen bizim sonu gelecek dualarımızda değiştirecek bir şey olduğu kanısındaydım. İşte bu küçük kanıyla yıllarca annemin dirileceğini bekledim, pek çok bekledim. Hala açıklayamadığım bir belli belirsizlikle, bir inanmakla bir şey, bir mezar açılmasını beklerim. Kim der ki bu kadar olağanüstü şeyler arasında bir de mezarlar açılmayacak? Fakat Selim Bey'in tasarladığı Tanrı hiç böyle korkunç değilmiş. Benim eski hayalimdeki kadar güç sahibi, fakat sonsuz olarak ruha yakın, insanların eşyanın dokularında var olan, ruhun karanlık ve çirkin boşluklarına kadar her şeyi dolduran, kurtarıcı ve bağışlayan bir sevgi ruhu. Ah, bu sabahlardan sonra o kadar iyi oluyorum ki, ruhum çırpınmaktan, beklemekten kalıyor, anlıyor ve seviyor. Hatta yanıma sokmadığım için bana o kadar gücenen koca dudaklı, tert kokulu bacımızı bile seviyorum. İşte İslamlık, Selim Bey'in İslamlığı. Kimseyi cennetten kovmuyor, kimseye ama hiç kimseye işkence etmiyor. Aylarca gecelerin cehenneme gidecek milyonlarca insanın işkencesi hayaliyle nasıl karanlık bir dizi acıların kabusu olmuştu. Ne kadar yanmış, ağlamıştım. Hatta çok zaman namaz kılarken Tanrı'ya, beni başkaları yerine hiç kurtulamamacasına yaksın da onları kurtarsın diye yalvarmıştım. Şimdi Selim Bey'i dinlerken bütün insanlığa kapısını açan bir dine bağlılık duygusu geliyor. Hepsi, günahkarlar ve sefiller, hepsi yanmaktan kurtulacak. Ne güzel, ne güzel bir iyilik bilmeyle doluyum. Perşembe akşamı. Bu üç gün başım dinç ve mutlu Selim Bey'le geçen bir yalnızlıktan sonra Nazım nihayet geldi. Bu sabah biraz geç kalmışım, azıcık ortalık sisli gibiydi. Adaları, ufukları örten güneşi duman örtüyü seyrederek giyindim. Selamlığa biraz duraksayarak gittim. Selim Bey'in tembel misafirlerinden biri kalkmış diye düşünüyordum. Belki de beni kahvaltıya beklememişti. Evden çıkarken hemen hiç kimseye rastlamadım. Selamlığın koridorunda Ahmet koşuyordu. O da sessizdi. Kapıyı açtım. Odanın bahçeye açılan büyük kapılara açılmış, önüne Selim Bey'in büyük koltuğu konmuştu. Yalnız arkasını görebildiğim sarı uzun saçlı bir baş, şüphesiz benim sabahleyin seyrettiğim gümüşü dumanlara dalmıştı. Hemen çekilmek istedim. Fakat yanında kanepede oturan Selim Bey'in tatlı sesi, bu sabah derin bir sevinçle "Gel sevgili kızım, gel" diyordu. O vakit koltuktan uzun ve güzel bir vücut yükseldi. Enli omuzları üzerinde koyu, büyük, mavi gözleri, uzun sarışın yüzü, duygulu ve biraz alaycı güleç gözüyle Nazım meydana çıktı. Selim Bey bizi birbirimize tanıtmak için atılgan, adeta titreyen bir sesle "İşte Handan Nazım" dedi. Önce Nazım'ın yüzü biraz ağır ve duraksak gibiydi. Fakat beni bir an süzdükten sonra bütün yüzünü aydınlatan gülüş ışıklarıyla bana doğru geldi. Yalnız bu gülümsemenin pek manasını anlayamadığım için sıkıldım. Belki "Vay, bu kadar övündüğünüz Handan bu küçük kız mı?" demek istiyordu. Belki zihninde beni görmeden yaptığı hayalden beni uzak buluyordu. Bununla beraber pek şefkatli bir davranışla uzun boyun bana eğildi. Ellerimi bütün sıcaklık ve içtenlikle sıktı. Sonra karşı karşıya oturduk. Birdenbire bu büyük ve güzel yüz ağırbaşlılık ve ciddiliğine ve biraz da üzüntülü alnına karşı küçülmüş gibiydi. Sabah çekicilik merkezi herhalde oydu. Söyledi. Bazen ciddi ve derin, bazen şen ve alaycı, bir konudan öteki konuya atlayarak bizi de fikirleri arasında sürükledi. Ah Neri, hayalimin en vahşi dakikalarında bu olgunluğu, bu olağanüstülüğü düşünememiştim. Nazım bütün hayallerimin sınırlarını aşan bir gerçek. Yalnız ben birdenbire küçük, çirkin ve dilsiz onu dinlerken beni kendime fevkalade gösterecek kadar bende büyük şeyler bulanlara kızdım. Nazım'ın ışıklı kişiliği, büyüklüğüyle küçüldüm, soldum, hiç oldum. Bu bana öyle bir vuruş oldu ki Nazım'ın parlak ruhu çağlar gibi bir kuvvetle dudaklarından boşanırken duyduğum haz olmasa ağlayacaktım. Yemekten sonra Nazım sordu. Musiki'yi sever misiniz Sandan Hanım? Pek çok. Ne çalarsınız? Piyano ve biraz keman. Fakat piyanoyu hiç sevmem. Piyanoda ne çalarsınız? Her küçük hanım gibi bir kızın duası, tuna dalgaları. Hayır, onu şiiri, edebiyatı sevenlere bırakırım. Ben Liszt ve Wagner çalarım. Nazım yaptığı şakadan azıcık utanmış gibi fakat gözlerindeki alaycı ışıkta öyleyse bu büyük adamları bize de tanıtınız dedi. Fakat ben çalmadım ve çalmadığıma da iyi ettiğimi anladım. Çünkü öğleden sonra ikindi dinlenmesi için odama çekildiğim zaman dünya bütün sıcaklığı, gökyüzü bütün yanan güneşiyle yürek gibi çırpınırken bunlarla aynı ahenkte bir keman uyandı. Bu neydi, nerin, neydi bilsen? Ne akan, boşanan, yanan bir yeni hayat sabahı, ne neşeli, ne verimli, ne kudretli bir ruhun bir sabah şiiriydi. Kemanla beraber bütün vücudumda titreyen ahenk müzikle coşuyor ve titreşiyordu. Bu kadar hüküm ve kudretle musiki dilini söyleyen bir adama karşı biraz evvelki övünmemi düşündüm. Utancımdan yanaklarıma kan hücum etti. Sabahtan beri birkaç saat içinde bu kadar çeşitli kabiliyetlerini tanıdığım bu adam beni kendi gözümde ne kadar da küçülttü. Onun zengin ve canlı beyni, doğunun ve batının sırlar felsefesinden ve sanatından renk ve şekil alarak önümüzde akarken ben adeta sarhoştum. Ve sanki ayağımın altındaki kum dağları yıkılmış, ben de öteki ölümlülerle aynı seviyeye inmiştim. Fakat ben de neri çalışacağım, çalışacağım. Parlak ve ünlü olmasam bile hiç olmazsa insanları hiç kimsenin sevemediği bir şefkat ve fedakarlıkla seveceğim. Onlara ruhumun son zerresine kadar vereceğim. Bu karanlık ve talihsiz memleketin bir ucundan bir ucuna dolaşarak, benden önce gelen büyük ve güzel ruhların insanlara mirası olan şeyleri memleketimin insanların ruhuna akıtacağım ve ruhun bütün istekleri ve kabiliyetleriyle memlekete dökülecek. Sonra ruhumu alanlar da onu kendi ruhlarıyla daima bir nesilden ötekine verecekler. Ben de her nesil yükselip büyüdükçe büyüyüp yükseleceğim. Fakat beni büyük ruhunda ahenk ve büyüklüklerini memlekete ilk defa kendi ruhunda akıtan Handan'ı unutacaklar. Ben bir hiç fakat ruhum her şey olacak. İçimde ne fırtına ne fırtına var neri. Akşamüstü aşağı indiğim zaman gözlerimde kendine beğeniler yollayan ışığa artık kızararak Wagner'i Liszt'i artık beraber çalabiliriz Handan Hanım dedi. Gerçekten gece haremde uzun uzun müzik yaptık. Ben hep ona piyanoyla eşlik ettim ve sandım ki onun yanına tırmanmıştım. Fakat elbet bir gün onun yanına tırmanacağım. Onun benden çok olan 4 yılını ben kesin olarak 1 yılda atlayacağım. Cuma akşamı. Bugün sabahleyin deniz kenarına indik. Biz Selim Bey ile yeşillikte otururken Nazım deniz kenarında çıplak ayaklı Rum çocuklarıyla beraber denize taş atıyordu. Ahenkli sesiyle, büyük ve canlı hareketleriyle yazın kaynayan havasını o dolduruyor, o ısıtıyor gibiydi. Kalbinde varlığından pek haberi varmış ve benim bu küçük gruba katılmamı istiyormuş hissi vardı. Nihayet bize haykırdı. Amca Handan Hanım gelin size bir şey okuyacağım. Biz yanına gittiğimiz vakit kıyının yumuşak sarı kumlarında yatan denize doğru ilerlemiş siyah kayasına çıktı. Saçları güneşli ve yumuşak rüzgarda uçarken, güçlü vücudunu yeşil deniz çevrelerken Namık Kemal'in Vaveylasını okudu. Böyle bir gezinti sabahında niçin bir büyük vatanseverin çığlığı, niçin büyük bir kalbin kanaması? Git vatan Kabe'de siyaha bürün. Bilmem her mısrağını işittim mi, bu onun heyecanlı göğsünden kırık, kesik cümlelerle çıkıyordu. Ve Vaveyla son bulmadan Selim Bey'in beyaz başı ellerinde, yaşlar yanaklarının buruşukları üzerinden sızıp gidiyordu. Fakat ben yalnız kalbimle ağladım Neri. Bundan sonra yemeğe dönerken bir elimi Selim Bey, bir elimi Nazım tutuyordu. İkisinin arasında birinin solmuş, birinin solmamak için çırpınan bir rüyası, bende birleşme noktalarını bulmuş gibiydi. Bir an için üçümüzde bir kalp, bir dimağ, bir ruh olmuştuk. Gece mehtapta harem bahçesinde Nazım'la oturduk. O uzun ve yavaş bir sesle söyledi, pek çok söyledi. Merak etme Nericiğim, hep söyledikleri bir arkadaşa söylenecek şeylerdi. Yerlere indirdiğim onurum ve ruhum kademe kademe Nazım'la yükseliyordu. Gece yatmadan önce Selim Bey ciddi bir sesle Nazım'a sordu. İstanbul'da bu defa ne yapmak istiyorsun Nazım? Artık bir meslek bir iş zamanı değil mi yavrum? Nazım bir iki dakika düşündükten sonra kesin sesiyle söyledi. Evet, bir iş bir meslek düşündüm amca. Handan Hanım'ı okutup yetiştireceğim. Çıkmaz bir yola yeni bir yolcu daha mı salıvereceksin? Hayır, hayır. Maksat ve ideali nafile kurban değil amca. Sadece hayata hazırlayacağım, okutacağım, dimağını, ruhunu okutacağım amca. Bu konuşmadan bir şey anlamadım. Fakat Nazım elimi daha yakın bir kardeş, bir büyük kardeş hissiyle sıktı, ayrıldı. Gece öyle ışıklı, öyle korkulu ve öyle genişti ki. Meğer karanlıkta, meğer yıldızlarda bilinmeyen genişlikler ve ışıklar varmış Neri. Cumartesi akşamı. Bu sabah Nazım'la ata bindik, Pendik'e gittik. Öğleden sonra babam gelecek diye önce gitmek istemedim fakat Nazım öğleden sonra dönebileceğimizi söyledi. Beni beyaz yeldirmem, çenemin altından bağladığım başörtümle kocaman bir siyah ata tırmandırdılar, erkek gibi oturttular. Nazım üzengileri kısalttı, dizgini elime verdi. O da atına kuvvetli ve çevik bir tavırla sıçradı. Onun İngiliz at kostümü ve çizmeleriyle benim onun yanında böyle erkek gibi oturuşum bana tuhaf geldi. Gülümseyen Selim Bey'i selamladıktan sonra Nazım kamçısıyla atlarımıza dokundu. Dört nala uzaklaştık. Önce bu kadar at koşturmaya alışık olmadığımdan ürktüm fakat Nazım'a korkak gözükmek istemiyordum. Onun bu sabah azıcık sararmış yüzünde beni ta ruhumun sonuna kadar ölçmek isteyen bir bakış vardı. İşte onun için yolların üstünde beynimin parçalanacağını bilsem, gözlerimde bir korku gölgesi göstermezdim. İşin en fenası, Nazım korktuğumu fakat onurumdan korkumu gizlediğimi biliyor gibiydi. Arada şefkatle acımaya benzer bir şeyler, atına tamamen hakim birdenbire duruyor, benim bindiğim atın dizginlerini eline alıp yüzüme bakıyordu. Bir iki defa elimi uzattı, bu azgın atın dizginlerini bütün gücüyle çekmekten titreyen elimi kardeşçe okşuyordu ve bütün çektiklerime karşılık ''Ne iyi süvari olacaksın andanım'' diyordu. Sonunda Pendik'e yaklaştığımız zaman o kadar hızlı koşturduk ki haykırmamak için dişlerimi olanca kuvvetimle sıktım. Ve düşmemek için bütün vücudumla ata sarıldım. Atlar durduğu zaman gözlerimde eminim ki içime akıttığım yaşların nemi parlıyordu. Nazım o kadar şaştığım ve kıskandığım kuvvetiyle aşağı atladı, koştu, yanıma geldi, kollarımın altından beni bir çocuk gibi yakaladı, yere indirdi. Sonra yüzünde beğeniye ve anlayamadığım başka bir şeye benzer bir anlamda, ''Senin de hayatta kazanılmayacak yarış yoktur, cesur çocuk.'' dedi. Birdenbire ne olduğumu anlayamadım. Fakat yolun o kadar acı gelen yoruculuğunu tamamen unuttum. Ve birdenbire benden büyük bir erkek kardeşim olsun diye o kadar yıllardan beri yanan ruhuma dinlenme gelmişti. El ele denize yakın bir ağacın altına gittik, oturduk. Bu sabah yavaş adımlarla dimağımız birbirine yaklaşıyor, ilerisini düşünerek birbirini yokluyor, keşfediyor gibiydi. Alçak seslerle birbirimize okuduğumuz kitaplardan, sevdiğimiz yazar ve bestecilerden, ruhumuzu en çok kaplayan isteklerden, çocukluğumuzu dolduran simalardan, sevinç ve keder dakikalarından söz ediyorduk. Bunda epeyce birbirimizden ayrılıyorduk. Onu büyüten, onun isteklerine, hayatına, düşüncelerine biçim veren şeyler, hep Alman, Fransız ve Doğu'nun eski, ölmez kişileri, benimkilerse ona göre az fakat o kadar eskiden beri bilinen ve büyük birkaç İngiliz yüzü vardı. Benim en büyük isteğim, bütün Anadolu'da dolaşarak halkın ruhunu, dimağını uyandırmak için konuşmak olduğunu söylediğim zaman azıcık güldü. Fakat birdenbire ciddileşerek ve sanırsam biraz da korkarak, ruhlarını, kafalarını yükseltmek istediğim bu adamların önce bu siyasi zincirden kurtulmaları, başka bir idare altına girmeleri gerekeceğini düşünmedin mi dedi. Ben böyle bir şey düşünmemiştim fakat o, söylerken tarih dersim gözümün önünde canlandı, kımıldadı, oynadı. Değişik, çeşitli hayat sayfaları gözümün önünde yaşayarak bir geçit resmi yaptı, gitti. Fakat bu o kadar belli belirsiz ve karışık bir şeydi ki. Üç gün sana yazmadım. Babamın da burada olması ve hayatım hakkında ciddi kararlar verilmesi bütün zamanımı alacak gibiydi. Önce Nazım, babam ve Selim Bey ile bir odaya kapandılar, söyleştiler. Nazım'ın hep bir sistem dairesinde diye tekrar ettiği ötesini anlayamadığım bir cümle odamın açık penceresinden bana saldırıyordu. Sonunda anlaştılar. Ben belli bir sistemle çalışacak ve yaşayacakmışım. Isparta çocukları gibi yemeğim de ayrı ve özel olacak mı? Günde belirli sayıda değnek atacak mısınız dedim. Nazım uzun uzun güldü. Sabahleyin erken kalkacakmışım. Önce bir saat tarih ve edebiyatta uğraşacakmışım. Sonra 1,5 saat piyanoda etüt yapacakmışım. Yemekten sonra 1 saat dinlenme, sonra 1 saat sosyoloji ve felsefe okuyacakmışım. Ve ondan sonra günü tatil edecekmişim. Nazım burada bulunduğu sürece her gün, fakat eve gittikten sonra haftada 2 gece muntazaman bize gelecekmiş. Bunların hepsini okutacak, yalnız musiki için Don Pedrelli gelecekmiş. Önce bunlar bana bir şaka gibi geldi, fakat sonra ciddi olduğunu anladım. Nazım 100 yaşında gibi ciddi ve durgun bir yüzle sabahtan akşama kadar başımda. Her gün çalışırken yanınızda bulunmayacağım, yalnız şimdi sizi çalışmaya alıştırıyorum. Zaten çalışmasını pek de bilmez görünmüyorsunuz ya, diyor. Edebiyat, Osmanlı edebiyatı, tarihi, umumi tarihi, fakat aynı zamanda Osmanlı tarihi de okuyoruz. Ben önce Osmanlı tarihini bildiğimi söyledim. Hele Osmanlı edebiyatının eski Acem okulunu neden tetkik edeceğimi anlamıyordum. O direndi ve inatla, her köşesinde sesinizi işittirmek, ruhunuzu vermek için bir milletin ruhunu, geçmişini ve edebiyatını bilmeli. Tarihi biliyorsunuz öyle mi? Zararı yok. Bile benim bildiğim gibi biliniz, diyordu. Felsefede ta eski Yunan'la başladık. Sosyolojiyi tuhaf ve orijinal bir görüşte okuyoruz. Bu, Nazım'ın insanlar, toplumlar ve bunların yaşayışlarıyla ilgileri hakkında inceleme görüşlerinden ibaret. Ne tuhaf adam. Bütün bu zahmetlerinde elimden, dimağımdan, ruhumdan tutup, kendince belirli bir noktaya beni götürmek isteği var, duygusu bende beliriyor. Bilmem doğru mu? İlerledikçe içimde bir ses, ben de varım, yaşıyorum, düşünüyorum. Her şey Nazım'ın dediği gibi değil, diyor. Fakat daha direnmeye cesaretim yok. Dimağım biraz yükünü alsın, sonra görüşürüz. Sana azıcık Eflatun'dan söz etmek isterdim Neri. Fakat biliyorum ki bir şey anlamayacaksın ve sıkılacaksın. Burada 20 gün daha kalacağım. 2 yanaklarımdan öperim Nericiğim. Kim bilir kuzguncuk ne serin, ne yeşil, ne gölgedir. Burası sıcak, sıcak. Handan. Maltepe, 2 Eylül 1897. 2 gecedir Nazım yoktu. Bu sabah Selim Bey, bir haftalık çalışmamın beni sarstığını ve biraz gezmek gerektiğini tutturarak sabah yemeğine Salim Bey'e gitmemizi ileri sürdü. Babam teklifi kabul etti. Benim Salim Bey hakkındaki hatıralarım pek buluttu. Selim Bey'in kardeşi hastalıklı bir ihtiyar. Ben pek çocukken Selim Bey'in evinde pek dostluk. Nihayet hazırlandık. Fener yoluna gittik. Büyük bir bahçe içinde içerlek bir köşkü var. Kapıdan girince hizmetçi doğru bizi kütüphaneye götürdü. İhtiyar bir adam röpteşambrı ile sigara içiyordu. Biz odasına alayla girince şaşırdı. Hele bir çarşaflı kızın varlığı onu bütün bütün sıktı. Fakat Selim Bey, baksana küçük handanı getirdik birader dedi. Nasıl koca kız oldu, hem nasıl çalışkan ve zeki bir hanım bilsen. Salim Bey zarif bir Fransız davranışıyla eğildi, selamladı. Hayatının büyük kısmını Fransa'da geçirmiş olan bu ihtiyar hala gerçekten genç ve zarif. Oturunca gözleri beğenerek beni inceledi. Monşer Cemal diyordu, 25 yaşında olmadığıma cidden acıyorum. Senin küçük handanın bütün faziletlerini söylerken bana ne kadar güzel bir kız olduğunu söylememişlerdi. Kalbim bütün gücüyle yerinden sıçradı Nerimancığım. Siz güzeller, bizim gibi güzel olmayanların güzel dendiği vakit ne duyduklarını bilemezsiniz. Hatta söyleyen bir ihtiyar olsa bile. Sonra Salim Bey hemen beni herkesin üstünde tutan bir davranışla benimle meşgul oldu. Sanki bütün haliyle benim gibi olağanüstü bir ruhu, yalnız onun gibi olağanüstü bir ruh anlarmış gibi görünmek istiyordu ki bu beni hem üzdü hem de biraz güldürdü. Azıcık Paris'teki hayatından, gençliğinden, yazdığı şiirlerden ve genç olsa benim kalbimi kazanmak için yapacağı çok büyük şeylerden bahsetti. Alafranga bir Ferhat. Fakat vakti geçmiş ve selam. Sonra biraz da piyano çaldım. Hele verdiği olan sevgisini bir görmelisin. Adio del Passato'yu söyledim. Aydı'dan birkaç parça söyledim. Hep biraz büyüterek kendinden geçer gibi dinledi. Sonra sordu. Nazım ne sularda? Beni artık aramıyor. Handan Nazım'ı nasıl buluyor? Ah bu gençler. Şimdikiler o kadar kendini beğenmiş ve kof ki. Geçen gün geldiği vakit benim boyun bağımın al olmasıyla eğlendi. Çapkın. İhtiyarların gecelikle mi gezmesini istiyor? Hem kim ihtiyar? Herhalde ben değil. 100 yaşıma gelsem ben değil. Gerçekten de vücudu yaştan çürüse Salim Bey'in bakışlarında gençlik yine kalacaktı. Kardeşinin ruhunda nasıl bir çocuk temizliği kaldıysa onda da gençlik kabiliyeti duyguları kalmıştı. Bu süslü rotlu şambırı giyinmek, beyaz saçlarını sakalını bu kadar muntazam muhafaza etmek yorgunluğunu her sabah göze alan bu adamda elbet hasta vücuduna rağmen pek çok genç bir ruh vardı. Yemekten sonra Salim Bey'in kütüphanesini karıştırdık. Zengin bir kütüphane, güzel ciltler içinde birçok Almanca ve İngilizce kitap var. Nazım'ın bulunmadığı bir yerde benim en parlak olmam pek tabii Neriman. Hem bu ihtiyarlar arasında parlamak için o kadar çok ışık da gerekmiyor. İçimden bu sevgili ihtiyarları memnun etmek için öyle içten bir istek kabarıyordu ki, onlara müzikten sonra yapılacak şey konuşmaktı. Ben de konuştum. Kendi sesimin üstünde olacak kadar yürekten şeyler söylediğimi kulaklarım biraz şaşarak işitiyordu. İhtiyar dostlarım memnunluklarıyla adeta sarhoş beni dinliyorlardı. Babam aynı sevgili gülümsemesiyle azıcık taşan güzel konuşmama şaşıyor gibiydi. Fakat ben bu eski dostlarıma ruhumu onların anlayacağı şekil ve renkte vermek isterim. Zaten sevginin anahtarı, etrafındakilerin anlayacağı ve karşılık verebilecekleri biçimde onları sevmek, onlarla konuşmak değil mi? Sonunda sıra bir şey okumaya geldi. Salim Bey, Hamlet'le Romeo ve Juliet'i pek severmiş. Ne kadar karşıttık değil mi? Fakat insan bu tuhaf ihtiyarlarda bunu tabii buluyor. Sonunda onlara Hamlet'ten birkaç parça okudum. Önce olmak yahut olmamak tiradını, sonra Hamlet'in Ophelia'nın mezarına atladığı tutku sahnesini Türkçe olarak onlara okudum. Shakespeare'i kulaklarım kendi ağzımdan olsa bile ilk defa olarak Türkçe işitiyordu. Dinleyenler kadar ben de büyülenmiştim. Bu okuma sürerken kapı açıldı, ayaklarının ucuna basarak Nazım girdi. Salim Bey pek sevmediği yeğenine haykırdı. Gel Nazım, bu güzel günde bir eksiklik varsa sendin. Fakat Nazım alışkanlığı dışında sessiz ve mütevazı bir yere çekildi. İlk defa olarak ikimizin beraber olduğumuz yerde ben çekicilik merkeziydim. Fakat o buna memnun görünüyordu. Sonunda Nazım'ın yanında suskun ve miskin durmaktan ilk defa kurtulmuş, eski ben olmuştum. Ne mutlu bir gündü bilsen, herkes hepimiz için mutlu bir gün. Sonunda her ayın başında bir gün hepimiz Salim Bey ile toplanmaya karar verdikten sonra çıktık. Ayrılırken Salim Bey yapmacıklardan uzak bir içtenlik ve sadelikle Allah'a ısmarladık küçük dostum dedi. İhtiyar kalbime ışık ve hayat getirdin. Yumuşak, renkli bir akşamdı. Beni trene babamla Salim Bey şefkatle, Nazım saygı ve biraz da hararetle koydukları vakit zamanın durmasını isterdim. Ellerim dizlerimde, Haydarpaşa'nın uzaklarında siyah servi hattını seyrediyordum. Ellerim en yüksek göklere değmiş hissiyle nurlar içindeydi. Sabahleyin derste Nazım birdenbire yüzüme bakarak, ''Tuhaf çocuk, senin ruhun ışıklar, gölgeler, kitaplar ve manzaralardan başka bir şey bilmez değil mi? Ne derin ve sırlı gözlerin var. Fakat 16 yaşındaki genç kızların gözleri değil. Anlayamadım.'' dedim. ''Sevmek nedir bilir misin? Bu da felsefe dersine dahil mi?'' ''Elbet, elbet. Öyleyse bilirim.'' ''Yalan.'' ''Vallahi değil. Komşumuzun oğlunu çok sevdim de 3 yıl oluyor. 13 yaşında, mektup filan.'' ''Hayır, öyle şey yok. Saçlarımdan büyük bir parça kestim verdim o kadar.'' ''Bu komşunun eşsiz çocuğu ne oldu?'' ''Evden çıktılar, bilmiyorum. Daha başka?'' ''Adınız bakayım, bir de sarıklı Arapça hocası.'' Acayip çocuk. Hoca efendi inceliğimize karşılık verdi mi? Bilmez ki versin. Daha? Başka bir hoca daha. Hep hocalarını seversen ben kendim için korkmaya başlayacağım. Nafile korkarsınız çünkü sizi sevmeyeceğim dedim. Ve ilk defa olarak çok güldük. Her şeyden başka bir de pek iyi arkadaşız Neriman. Artık good night yatacağım. Handan. Neriman'dan Refik Cemal'e. 13 Nisan 1904. Nazım Handan hikayesi seni pek çok merakla bırakmış, aman arkası diye feryat ediyorsun. Zaten ben de yazacaktım, yalnız birkaç gündür dikişlerle çok meşguldüm, şimdi devam ediyorum. Handan'ın sana gönderdiğim son Maltepe mektubunu aldıktan sonra Ondan 15 gün mektup almamıştım. Arada amcam gelip gidiyordu. Soruyordum. İyi, dersleriyle uğraşıyor diyordu. Fakat bu sessizlik hayalimi o kadar gıcıklıyordu ki adeta meraktan, sabırsızlıktan yerimde oturamaz bir dereceye gelmiştim. Handan'ın yeni öğretmeni Nazım nasıl hayali ve olağanüstü şeylere konu olabilecek bir yüzdü. Bir de hissediyordum ki pek tabii bir surette Nazım'dan söz ederken Handan benden bir şey saklıyor. İşte bu belli belirsiz düşüncelerden kurtulmak için ben ister istemez teyzemin yanında kalıyordum. Çünkü 12 yaşındaki Saffet'le 10 yaşındaki Şehber'e derdimi anlatamıyordum. Teyzemle Handan'ın Maltepe hayatı hakkında konuşurken o lakırdığı hep evlendirmek meselesine dökerdi. Ben, Handan 17 yaşına girdi, henüz öğrenimi bitmedi, hiç olmazsa evlenmek için 20 yaşında olmalı derdim. O kızgınlıkla, öğrenimi bitirmek bir kız için ne demek? Birkaç dil biliyor, artık katip olacak değil ya. Hele bu yaşta kendinin koca düşünmemesi pek tuhaf. Vakti çarçabuk geçecek, 20 yaşında evlenir mi hiç? Ben 14'ümde evlendim, büyükannem 12'sinde. Zavallı anne için benden 6 ay büyük evlenmiş. Bu eski kadınların erken evlenmek dediklerine Handan'la pek çok gülerdik. Bir gün yine evlenme lakırdısı olurken Handan, anneciğim bir odada 7 hanım olsa evlenmek yaşlarını söyleseler ve 14'ten başlasalar hep birer yaş ineğine en sonundakine 7 yaşında evlenmek düşüyor demişti. Fakat teyzem olanca soğukkanlılığıyla, ben 7 yaşındayken sizin 17 yaşınızdakinden iyi erkek idare edecek haldeydim demişti. Handan böyle konuşmalarda o kadar bizi güldürürdü ki şimdi teyzemle yalnız lakırdı etmekten eski tadı duymuyorum. Arada yalnız Handan'ın mektuplarından bazı parçalar okurdum. Teyzem, mektup yazısı okuyamadığından ne kadarını okuduğumun farkına varmazdı. Hemen her vakit başını sallayarak aynı konuya döner. Kızın bir erkekten çok akıllı olduğuna kuşkum yok. Onda eksik olan akıl değil ki, zaten hep bu başka kızlara benzemeyen halleri onu evde bırakacak diye korkuyorum. Bu delilikleri affettirecek kadar bari güzel olsa. Fakat teyze Handan pek güzeldir dememek öpürür, adeta haykırarak, zaten sen ve Handan'ın deli ahbapları güzeli çirkini bilmezler ki. Tövbe ama adeta bu kız kitaplarından üstünüze bir şey okuyup üflüyor diyeceğim derdi. Ve şimdi Nazım Bey'in yanına Handan'ın çıkmasına olanca gücüyle karşıydı. İnşallah. Bey onu da buraya getirmekten vazgeçer. O ötekilerden genç gibi tehlikeli olur sanırım. Handan'ın piyano öğretmenlerinden gençler yok muydu teyze? Hadi sen laf anlamıyorsun Nerime. Sonunda sabırsızlıkla uykumu bile kaybettiğim bir sabah kapının önünde bir araba durdu. Ve ben kalbim ağzımda aşağı koştum. Handan memnun ve gülümser boğazın havasını ciğerlerine doldurmak istiyormuş gibi nefes alarak koştu. Hepimizin ayrı ayrı boynuna atıldı. En çok teyzemin boynunda asılı kaldı çünkü hep evden uzaklaştığı zamanlar teyzemin belki iyi kalpli fakat hazmı zor karşı koymalarını unutmuş gelirdi. Benim güzel anneciğim, dur bakayım çocuk sen de iyileşmişsin, yanakların gözlerin renkli, fakat ne kadar yanmışsın. 5 gömlek daha karardım anne değil mi? Şimdi bir gömlek siyahlı bir ayda çıkarsa 5 ay göreceğe çıkmak yok. Yaşasın Maltepe güneşi. Allah akıllar versin Handan. Handan'ı böyle gittiği gibi gelmiş bulmak ne iyi bir şeydi bilsen Refik. Hele biraz zaman için bile ayrılsak Handan değişmiş gelecek diye korkardım. Onun hep çevresinden renk ve biçim alan hareketli ve akılcı bir kişiliği vardır. Bununla beraber bilmem nasıl eski ilişkileri her gün daha kuvvetlenir ve büyür. Handan geldiği zaman Nazım'ın bir hafta sonra derse geleceğini işitmiştim. İlk gün Nazım'dan pek o kadar bahsetmedi fakat 3. 4. günü konuşmalarımızda Nazım'ın bir payı olmaya başladı. Nazım'dan harem halkı ne kadar memnundu, ihtiyar genç hepsi tepesine çıkıyorlar, hepsiyle konuşacak lakırdı buluyordu, komşulara bile yetişiyordu. Hele teyze hanımın turşu ve reçellerini hep o idare ediyordu. En iyisi politikadan çok bahsetmiyor, yalnız Anadolu'da çok dolaşmış, o hayattan söz ediyor. Bu Anadolu lakırtısı Handan'ın yüzüne gölgeler getirir, sonra devam eder. Bir iki kere hapse girmiş, sosyoloji dersimizde başka memleketlerin hapishaneleriyle beraber bizimkinden de bana söz etti. Ah ne müthiş! Kurtulması suçsuzluğundan çok öğrencisinin eliyle olmuştu. Bilmem o zaman İzzet Paşa'nın oğluna mı akrabasına mı ders verilmiş. Nazım doğrudan doğruya Sultan Hamit için bir şey söylemiyor ama eskiden babam filan şikayet ederken kulağıma girmeyen şeyler bugün beni artık hasta ediyor. Bir zaman sonra yine Nazım'ın hislerinden, fikirlerinden söz etmeye başlardı. Bu fikir ve hisler Handan'ın kişiliğine eşmiş, bütün ateşini ve bütün yeni yeteneklerini meydana çıkarmıştı. Gözleri hep bekleyişle yanar dururdu. Birdenbire arada, "Niçin bugün gelmedi bilmem," derdi. Hani perşembe günü derse gelecekti? Öyle ama dersten önce bir gün uğrayacağını da söylüyordu. Aklıma geldi. Teyzen pek bu ders meselesine önem vermiyor galiba. İşi ciddiye almıyor. Kim bilir? Bazen de uzun dalgınlıklarından uyanır, gözlerinde şeytanca bir ışıkla, Nazım benim kadar onun dimağını kimsenin anlayamamış olduğunu söyleyip duruyor. Bu Salim Bey'e benzemez mi ha? Fakat birdenbire yine yüzü kızarır. Salim Bey beni güzel bulur, o bulmuyor ki. Güzelliğine ne çok önem veriyorsun Andancığım. Elbet ya. Salı günü, belirli zamandan 2 gün önce Handan'ın sinirliliği son dereceyi buldu. O gece bana o kadar Nazım'dan söz etti ki uyur uyumaz Nazım'ı rüyamda görmeye başladım. Gece yarısı uyandığım vakit Handan kederli ve sessiz, gözleri şamdanın alevine dikili hala uyuyamamıştı. Hala niçin uyuyamadın Handan? Uyuyamıyorum Neri, artık hiç gelmeyecek sanıyorum. Keşke hiç gelmese Handan. Artık bu adamdan canım sıkıldı. Halbuki bu sıkıntıdan çok Nazım'ın Handan'ın kalbinde tuttuğu yeri kıskanmaktı. Thank you.